Anksiyeteli Müzik Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Bu haftaki çok özel konuğumuz sevgili Seda Ancı. Seda'cığım hoş geldin, nasılsın?
Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok resmi oldu.
Çok teşekkürler aramıza bu mesafeyi koyduğun için ve sohbet sona eriyor. Yani Seda, seni görünce aklım 6. sınıf geliyor diye saçmalıyordu. Sürekli aynı şeyi söylüyor. Neler yapıyorsun? Nasıl neler geçiyor süreç?
Biraz şey geçiyor, sıkıcı geçiyor tabii bu pandemi süreci. Yaklaşık 20 Mart'tan 1 Haziran'a kadar eve kapandım. Telefon tuş girdi oldu, tamam.
Tamam.
Anksiyetenin gibi geldi falan.
Tuş kilitlerim gibi ben de kilitlendim. Çünkü 20 Mart'tan 1 Haziran'a kadar.
Berbatsın.
Ya biz zaten...
Özgür'ü
kikliyorum şu an.
Ya bir şey söyleyeceğim. Bu tarz bir espriyi kim yapıyor ya? Neyse şimdi. Beni konuşturma Doğuş Koç.
Tamam.
Ya biz zaten müthiş anılarımız var. Tanışıyoruz ama sen bir kendini tanıtabilir misin Seda'cığım dinleyenlerimize?
Tanıtayım hemen. Kısaca kendimden ve eğitim, öğretim hayatımdan bahsedeyim. Ve sizinle olan ilişkimden tabii ki.
Oley.
Ben Seda, soyadım Hancı. 1992 yılında falan diye.
Müziğe olan derin tutkum.
Annemin karnında başladı falan.
Bildim böyle şey.
Konser broşürü şey yazısını anlatıyor.
2003-2004 yılında Özgür'le beraber konsertuara girme gafletinde bulunduk.
Evet.
Sonra 6. sınıftan 12. sınıfa kadar birlikte okuduktan sonra, Esin'de bir alt sınıfımızdaydı bu arada. Ben işte lisansta Mimar Sinan'a gittim. O da İstanbul'a geldi Özgür. Biz hep görüşürüz dedik ama hiç görüşmedik.
Evet, burada beni banlasınlar, suç bende.
Yok, Mustafa öyle Sandal'dan değil yani. Diye İstanbul'da demiş. Öyle oluyor zaten. Yani tabii hadi görüşürüz deyip asla görüşmüyorsun.
Teşekkür ederiz Seda. Müthiş bir sandalsın hikayeni deyip kapatıyor değil mi programı?
Eğitim hayatım bu kadardı falan. Mimar Sinan Üniversitesi'ne girdim. Hem kompozisyon bölümüne hem piyano bölümüne girdim. Çift bölüm okudum, bilmiyorum neden yaptım bunu ama beyin orada yandı zaten yani. Sonra 2014'te piyanodan mezun oldum, 2016'da kompozisyonu bitirdim. Piyanodan yüksek lisans yaptım, o bitti. Şimdi sanatta yeterlikte devam ediyorum piyanoda. Aslında kompozisyonda da aynı anda sanatta yeterlik yaparken piyanoda kompozisyondan da yüksek lisansa girmiştim. Ama meğer o ara bir KYK çıkmış, işte aynı okulda 2'den fazla yüksek lisans yapılamıyormuş. Ben başka bir şey sormak için girmiştim öğrenci işlerine. Senin kompozisyon kaydını siliyoruz dediler.
Ama 2'den fazla değil ki.
1'den fazla İki. Pardon. Yani.
Evet.
1'den fazla
yani
yapılamıyormuş.
Yüksek öğrenimde olamıyorsun. Mesela doktora programlarında da hem bir sanat yeterlilikte aynı zamanda da bir doktora programında aynı anda olamıyorsun.
Yani öyleymiş
birine
ya.
Başvururken diğerinin kaydını sildirmen gerekiyor.
Aynen öyleymiş, beni sınava 3438 aldılar.
3438.000 sayılı kanuna göre de iyice ciddileşiyor değil
mi? Ya beni bayağı sınava aldılar. Ben kazandım, okul başladı, ders seçtim falan. Ama o sırada Eskişehir'e döndüğüm için, Eskişehirliyim bu arada, Eskişehir'e döndüğüm için yani kompozisyonda hiçbir derse gidemedim. Devamsızlıktan FF'le zaten şey yapmıştım yani. Tamam silin dedim ben de. İçeri böyle kompozisyon öğrencisi olarak girip kaydı silinmiş
müzik tarihinden silinerek çıktım.
Aynen çıktım. O yüzden kompozisyonda sadece lisans mezunuyum. Piyonda da sanatta yeterlilik yapıyorum. Aralık'ta bitecek umarım. Yani.
Sanatta yeterlilik Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde.
Yok, Mimar Sinan'da.
Mimar Sinan'da.
Aynen. Süpermiş Mimar Sinan'da. Ya. Burada da Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde de yani liseyi bitirdiğim okulda da hocalık yapıyorum.
Böyle. Anılar.
Solfej yapıyorum. Müzik teorisi mükemmel var lisede. Armoni yapıyorum. Onun dışında yardımcı piyano var. Korepetisyon var yani, eşlik bilmeyenler için. Onu da anlatırım.
Anlamını bile bilmiyorum.
Korepetisyon şu, eşlik demek.
Doğuş, kendini atar mısın oturumdan? Kurduğun oturumdan atsana kendini.
Cennetten düşen ilk eşlik parçası var öyle.
Cennetten çiçekli topluyorum. Böyle.
Ya lütfen beni bu şarkıya sokmayın. Ben yemin ediyorum yeni çıktım zaten şu şarkıdan. Bütün gün benimle bu çalıyor.
Ben buraya bıraktım o dinleyenlerin kulağına. Arkadan ufaktan tınlar. Evet, tamam, devam ediyorum.
Eşlik şu yani, sen mesela Doğuş keman çalıyorsun. Ben sana...
Yo, eşliği biliyorum, o kadar değil.
O zaman
dil tarih coğrafyadan evet. Değilim ben de müzik.
Evet, tamam, evet.
Ben sen anlat yine de.
Evet, Doğuş'u sen yüz anlat. Yüze tanımıyorum ben burada. Yani bir önceki podcastlerde evet. Tanıdım kendisini ama.
Seda inanır mısın?
Ben seni çok yani ciddiye almıştım.
Yani şu an 27. bölümü çekiyoruz. Buradan da böyle fragman olsun. Biz de Doğuş'u yüz yüze görüşmememize ne diyorsun?
Ay gerçekten.
Ben Doğuş'a çaya çıkmak için 30. bölüm bekliyorum.
Kolay kolay değil.
50. bölümde inşallah.
Aynı şehirde değil misiniz?
Esin'in sayesinde...
Ben Ankara'dayım.
Ha, sen Ankara'dasın, tamam.
Buradan tanıştık. Hmm. Doğuş Müzik Üniversitesi'nde Esin'le beraber yüksek lisanslar.
Ha, Esin'in tamam, evet, sayesinde buradan tanıştık. Tamam hmm. Hatırladım şu an. Evet. Bir tek Eskişehir'de ikimiziz şu an. Esin ve o çok sıcak.
Evet.
Ne diyordum ben ya?
Aşırı sıcak ya.
Ne ya boş ver ya desem.
Bir sürü ders veriyordun.
Ya eşlik şey işte.
Eşlikten bahsediyorum.
Ya eşlik şu işte. Evet. Sen keman çalıyorsun, ben sana eşlik ediyorum arkada bir piyanoyla. Hı-hı. İşte sınavlarda, işte derslerde. Öyle. Hı-hı. O dersi veriyorum.
Bunun dersini veriyorsun.
Aynen. Onun hı-hı. dersini veriyorum. Harika. Yarı zamanlı diye bir şey var konservatuarlarda. Yani normal okula hı-hı. devam ederken aynı zamanda işte konservatuar eğitimi alıyorsun. Hem solfej hem piyano. İlk geldiğimde yarı zamanlı solfej verdim bir iki sene kadar. Şimdi yarı zamanlı piyano dersi veriyorum. Biraz joker eleman gibiyim aslında. İki bölümde de bulunduğum için. Hani nerede boşluk
sen
varsa.
Sen orta birden beri öylesin zaten.
Yani, böyle,
gerçekten ben çok sevindim.
Oraya şey yapıyorum yani. İşte kadro bekliyoruz herkes gibi. İnşallah evet. Bir gün gelir de biz de önümüze bakarız diye.
KBS daha önce.
ALES'e girdim, YDS'ye girdim. Hatta Esin onu söylüyordum. ALES'e girmek için ders aldım. Bayağı bildiğin sözel mesneviden falan.
Ana dilimi öğreniyorum.
Türkçe mantık. Sözel mantık dersi aldım tabii yani.
Bu arada bir şey soracağım. Ben 16'sında gireceğim mesela.
Evet.
Bayağı. Böyle galiba 7000 tane soru falan çözdüm. Abartmayın da çok çözdüm ya. Ya gitmedim bir kursa.
Yardımcı ama. Oldu mu peki? Olmuştur.
Tabii ki. Oldu.
Özgür o ertelenen sınava mı?
Evet.
Yani bu bahar döneminde
bahar
ertelenen
dönemi
sınavına giriyorsun.
İşte karantinadan dolayı 16 Ağustos'a ertelenen sınavına gireceğim. İşte.
O şey mi olacak? Yüz yüze mi olacak o sınav?
Yok,
online mi?
Yok şey ya. Sınav yerine gidiyorsun oluyor.
Okulda.
Eski sistem. Olacak.
İşte. Ben bir soru çözmeden girdim. 70'in altında aldım. Sonra ders aldım. 70 aldım.
Bravo. Çok harika. Yani.
Ya kafam müzikten başka var. Hiçbir şey basmıyor gerçekten. Yani
onu iki bölümü aynı anda okumandan biraz anladım yani, zaten. Neden
ben
yani?
De bunu soruyorum kendime neden diye. Yani İstanbul'da ben 6 sene yaşadım. Kompozisyonda hazırlık okudum. İşte sonra piyanonun son senesinde kompozisyonu bir sene dondurdum falan. Ya ben İstanbul'da hı-hı. sadece okudum. Başka hiçbir şey yapmadım. Son senemde Büyükada'ya gittim falan. Yani böyle bir asosyal konsere gidiyorsun, işte festivallere gidiyorsun. Onun için de evde şey yapıyorsun. Çalışıyorsun. Artık o kadar rutin olmuştu ki böyle televizyonda Fatma Gül'ün Suçu'nu izlerken kontrpuan ödevi yapıyordum falan.
Ya çok zordur. Ben tam onun sana soracaktım. Sen kendin konuyu açtın. Ya Eskişehir'den nasıl gittin? Ne oldu? İşte Mimar Sinan'ın eğitimi nasıldı? Nasıl ufkun açıldı mı? Neler oldu? İllaki açılmıştır. Bir anlatabilir misin o yılları? Ben ya, çok merak ediyorum.
Kesinlikle açıldı. Ya Eskişehir'deyken biliyorsunuz zaten. Esin de biliyor. Hı-hı. Sen de biliyorsun. Sen de artık öğrendin Doğuş'cum. Ben çok...
Seda'yı bil.
Beni bil. Sürekli beste yapan bir insandım yani. Piyano çalışmaktan çok beste yapıyordum. Hı-hı. Doğaçlama yapıyordum falan. Özgür bilir, Esin bilir. Yani çok yakından biliyorlar.
Tabii canım.
Sonra dedim ki neden bestecilik bölümü okumuyorum. Eskişehir'de öyle bir bölüm yok. Bilkent sınavına girdim. Orayı da kazandım ama Bilkent'te şöyle bir şey var. İki bölümü aynı anda okuyamıyorsun. O yüzden ben orada piyano sınavına girdim sadece. Ben iki bölüm okumak gibi bir isteğim vardı benim. Yani piyanoyu bırakmak istemedim. Yani piyano da devam etsin falan istedim yani. Mimar Sinan olunca zaten Mimar Sinan şeydir konservatuar olarak. Hani Türkiye'de telefonumu şey yaptı. Türkiye'de yani şeydir. Hani zirveyi temsil eder klasik batı müziğinde en azından. Hani bir sürü ekol çıkmıştır Mimar Sinan'dan. Saygun, Adnan Saygun orada ders verdi falan filan. Sağlam bir ekolü vardır, kompozisyon ekolü özellikle. Hani orada olmak istedim. Kazanınca da gittim. Şöyle eğitim olarak gerçekten üst seviyede bir eğitimi var Mimar Sinan'ın. Çok fazla şey yaptım, bilgi depoladım. Yani buraya geldiğimde hoca olarak çok fazla besledi o bilgiler beni. Ama anksiyetem tamamen Mimar Sinan'a gittiğim ilk yıl başladı. Yani bütün anksiyeteleri yaşadım. Hepsini tek tek yaşadım yani gerçekten. Hatta ben ilk sene gittim. Birinci dönem dönmeyi düşündüm. Yani çünkü yapamayacağım dedim. İlk sene gitmişim böyle. Ailemden bir hafta bile ayrı kalmadan İstanbul'a gidiyorum. İşte ev bulamadık, çok pahalı. Yurda yerleştim. Yurdumuz da o kadar güzel bir yerde ki böyle kapandı şimdi Beşiktaş'ta Barlar Sokağı'nda. Sürekli sarhoş giriyorsun zaten yurda yani öyle. Ve altta işte şey var, rakı sofrası, mezeler, fasıllar falan. Sen böyle içeri giriyorsun. Öyle böyle İzmirli bir sahibi vardı o yurdun. Oraya böyle iki kişilik odada kaldım. Piyano getirmeme izin verdiler. Dijital piyano aldım. Yurtta dijital piyano var düşün yani. Ama çok zorlandım. Hani çok evcimen bir insanım bir de. Esin bilir falan diye sürekli öyle. Evet Esin şimdi seni dinliyoruz falan. Beni nasıl bilirdin?
Seda'yı tanıyalım.
Ne diyordum ya? Hep unutuyorum ben ne dediğimi.
İşte yurtta piyano getirdin.
Zorlanma. Yurtta piyano anladım. Getiriyordum. O şekilde çalışıyordum ama yani bir anda böyle süper bir yoğunluğun içine girince aşırı stres oluyordum. Benim bir de piyano, bir tane piyano hocam var. Whiplash'i izlediyseniz yani
bayağı
o bana diyorlar Whiplash izledin mi çok güzel falan ya dedim ben her gün Whiplash yaşıyorum yani. Benim için o film değil yani gel sen benim hayatımı izledin mi falan. Çok bilgi birikimi çok yüksek bir kadın Hülya Tarcan profesör ama ders yapma bakımından bir o kadar da zor. Yani çok psikolojinin sağlam olması gerekiyor. Çok disiplinli, böyle çok sert mizaçlı. Ama bilgi birikim üst seviyede. Ben ona yürüyen ansiklopedi falan diyorum yani. O beni çok strese soktu. Bir de çok minnoş bir insan olduğum için psikolojim ilk sene çok fazla kaldırmadı. Hem kompozisyon dersleri hem piyano dersleri olarak şey yapamadım. İlk dönem dedim ki ben döneceğim. İstanbul'da çok iyi arkadaşlarım oldu sağ olsunlar beni vazgeçirmeye çalıştılar. Bir de ben bu konuyu da aileme çok fazla açamadım. Çünkü hani özellikle babamı hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Öyle bir psikolojiyle dedim kalayım. Şimdi diyorum ki iyi ki kalmışım.
Tabii ki de.
Ama geçmişe dönüp süper. Baktığımda hani biraz daha kendime zaman ayırabilirdim diyorum. O biraz eksik kaldı. Hatta bayağı eksik kaldı. Yani İstanbul'daki anılarım çok bölük pörçük. Hepsi böyle okulla dersle alakalı. Ama eğitim olarak çok beslendim. Sağlam beslendim. Yani ne yaptığımı öğrendim. Ne çaldığımı öğrendim.
O bence yani ben dışarıdan bir gözüm ama en azından ben Yıldız'a gittiğimde ilk yıllarında hatta şu an Deniz Arat vardır orada. Hoca da
evet,
çok sevdi.
Evet,
Deniz
evet,
Hoca.
Evet,
Deniz Hoca Yıldız'a geliyordu. Benim hocamdır. Ya orada çalışmıştık. Zaten Mimar Sinan'dan gelen hocaları. Eskişehir'den okuduğum ortaokul lise döneminde de biliyoruz hepimiz de. Ya iyi bir sıkı bir eğitim olduğunu biliyorum. Olay bence önemli olan nokta şu. Hep işte kompozisyon bölümü olmadan önümüze gelen notaları çalmak için bir görev veriliyor ya bize okulda.
Evet.
İşte kompozisyonel duruma girip baktığında öğrendiğinde işte kontrpuan ödevi yapıyorum falan dedin ya. Onlar çok önemli. Bence bir öğrencine bir eser verdiğinde bir eserin nasıl oluşabileceği bilgisini de ona verebileceksindir şu an. Ve bence o ders alacak çocuk çok şanslı eğer buna merakı ve yeteneği olan biriyse.
Ya o yüzden piyano bölümünü bırakmadım zaten. Benim temel hedefim hani bir piyano öğrencim olsun. Yani ama şey yapmayayım işte al bunu çalış. İşte burada crescendo var, decrescendo var. İşte piyano burası, mezzo forte bitti, teşekkürler falan. Öyle değil ama yani bütün hem teorik hem armonik olarak her şekilde parçayı öğrenmesini sağlamak, müziği öğrenmesini sağlamak. Yani kompozisyoncu ve yorumcu olarak yani yetiştirmek istiyorum ben öğrencimi ileride. Öyle bir imkanım olursa. Benim hoca olarak temel hedefim bu. O yüzden bırakmadım piyano bölümünü. Çünkü kompozisyon bölümüne girince şunu fark ettim. Yani enstrümancılar fazla yüzeysel yetişiyor. Çok fazla yüzeysel yetişiyor. Yani ne çaldıklarını bilmiyorlar kesinlikle. Yani
tabii ki.
Şöyle bir şey var. Hani bunu söylemem ne kadar doğru ama mesela yüksek lisans yapıyor bir enstrümancı. Hani bizde yüksek lisans tezleri yani tez ya da eser metni olarak geçiyor. Yani bir eser metni araştıracaksan bir besteciyi ve onun parçasını analiz etmen gerekiyor. Ama bir yüksek lisans öğrencisi bu bilgiye sahip değil. Ben buna çok bozulmuştum mesela. Yani ellerinde böyle şey böyle bir tomar para hocam işte kompozisyon öğrencisi arıyorlar, kompozisyon hoca arıyorlar. Hani analizime yardımcı olur musunuz falan gibi şeklinde. Yani kendilerinin hiçbir bilgisi yok. O yüzden ben de hani sınıfımdaki öğrencilere onu söylüyorum. Hani siz bu duruma düşmeyin. Hani kendi eserlerinizin üzerinde konuşabilecek, yorum yapabilecek duruma gelin ki yani bir fark yaratın. Öbür türlü yani şey gibi oluyor işte. Böyle notayı ben Sibelius'a yazayım MIDI player. O da çalsın aynı şekilde. Ondan bir farkı olmuyor yani.
Kesinlikle.
Tabii içerik
hep eksik yani.
O işte okuduğunu anlama ya hani edebiyattan bilmem neden bahsedeceksek de aynı örnek aslında. Hani bir şey okuyorsun ama onu anlamadığın sürece çok bir geçerliliği yok işte. Dağılıyoruz ondan sonra sınavlarda. Ya aynı hesap aslında müzikte de icracının çaldığı şeyi anlamlandırması için belirli bir zemininin olması gerekiyor. Ama bizde de öyleydi ya yani arkadaşlardan falan da hep. Ya yani müzik tarihi dersi alıyorsun. İşte atıyorum flütçüsün. Ya bu bizim ne işimize yarayacak diyor yani. Öyle olmaz.
Evet, onu söyleyecektim evet.
Ya o bilince evet ulaşmak gerekiyor. Peki bu süper bir hedef bence yapmak istediğin şey. Peki bunu sence konservatuvarda mı? Yani yapman gereken yer konservatuvarda da. Birebir ders yaptığın öğrencilerde acaba daha iyi mi yapabilirsin bunu? Ben de onu düşündüm sen anlatırken. Çünkü süre daha uzun. Verebileceğin şeyler az olsa bile daha detaylı çalışabiliyorsun birebir öğrencide. Ama hani konservatuvarda bir sınav hazırlığı durumu var ya. Bir dönemde işte 6-7 tane parça çalıyorsun. Acaba yeteri kadar verilebiliyor mu konservatuvarda? Verilebiliyor
ya mu? Şu her dönemde bir parça çalma yani belli bir program çalma olayı bence çok şey yani öğrencilerin senin de dediğin gibi o bilgiyi çok yüzeysel öğrenmesine sebep oluyor. Çalıyor geçiyor. Mesela ben de öyleydim. Şu an lisede çaldım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Mimar Sinan'da şöyle bir şey vardı. Kredili sisteme geçmeden önceki bence kredili sistem çok saçma bir şey konservatuvar için. Dünya saçması yani. Ama bir sisteme uydurmaya çalışmışlar. Bir sene sonu girerdik sınava. Yani ilk dönem sınav falan olmazdı. Şimdi Mimar Sinan'da da öyle. Her dönem sınav oluyor. Yani biz bir sene içinde bir sürü parça öğrenirdik. Bu her dönem sınav olması olayı gerçekten yani öğrenimi şey yapıyor, kısırlaştırıyor. Yani sen bir yere kadar şey yapabiliyorsun, bilgi verebiliyorsun o çocuğa. O çocuk o parçayı yüzeysel öğrenmiş oluyor. Yani birebirden kastında konservatuvar dışı mı? Hani özel ders gibi mi?
Dışı, evet. Özel
yani tabii
ders.
Bir özel ders verdiğin öğrenciye tabii ki bir konservatuvarlı çocuğu anlattığın kadar şey yapamazsın. Çünkü o konservatuvarlı çocuk aynı zamanda solfej dersi alıyor, teori dersi alıyor. Hani o dile biraz daha yatkın. Hani birebir özel derste sen o çocuğun daha çok böyle ilgisini çekmeye çalışıyorsun. Hani biraz yüzeysel de ama çok da yüzeysel değil yani. Çok fazla derine girmeden, çok fazla teknik detaya girmeden o çocuğun böyle enstrümanına olan ilgisini kazanmaya çalışıyorsun. Öyle şeyler uygulamaya çalışıyorum genelde ama birebir yaptığım derslerde yani öğrencinin şeyi olsun, yeteneği kısıtlı olsun olmasın sürekli doğaçlama yaptırmaya çalışıyorum. Sürekli doğaçlama yaptırıyorum.
Evet.
Mesela.
Harika yapıyorsun.
Bu enstrüman programlarının bir eksikliği aslında yani burada o ortaya çıkıyor. Yani kompozisyon kadar belki derinlemesine girmeyebilirler ama yine de çaldıkları şeyin alt metni konusunda boş kalıyorlar. Peki yani... bunun üzerine düşünen ve iki bölümü de okuyan birisi olarak bunun üzerine bir sistem ya da bir yöntem ya da bir ya şöyle olsa dediğim bir taraf var mı? Ya da dinleyicilere yani şunu şöyle yaparsınız gibi diyebileceğin şeyler var mı?
Yani öncelikle her şey eğitim tabii ki yani. Eğitim şart ona geliyoruz. Yani,
okuyun
falan. Eğitim sisteminin bu şekilde değişmesi lazım. Yani solfej programlarının da mesela bizim Erdem Hoca var bilirsiniz. Erdem Çöloğlu çok yani benim olmak istediğim adamdır kendisi. Yani gerçekten büyük hoca. Hani idolümdür. Kendisini Mimar Sinan'a tekrar kaptırdık ama.
Evet, benim danışmanım da Erdem Hoca ya.
Muhteşem bir adam.
Dinlerse
yani,
çok selam.
O şöyle diyor, tamam biz bu çocuklara hani solfej dersini veriyoruz. Ben de tamamen aynı düşünüyorum. Solfej dersini veriyoruz, notu öğretiyoruz. Bir sürü akor işte yediler, dokuzlar bilmem ne. Ama bunları yani pratiğe dökemedikten sonra, yani bunu bir enstrüman çalarken bunları kullanmadıktan sonra bunlar bir angarya.
Kesinlikle. Yani o yüzden, şöyle araya gireceğim. İşte mesela senin gibi biri varken oraya seçmeli direkt bir kompozisyon dersi açılmalı. Dönemlerine göre.
Yani. Şöyle bizim okulda şu an müzikoloji lisansları seçmeli kompozisyon dersi veriliyor. Ve Özgür inanamazsın yani o şu an benden iyi elektronik müzik bilen müzikoloji öğrencileri var. Yani konser harika veriyorlar dönemlik. Yani Peter Hoca'nın gelişi çok iyi oldu. Seçmeli kompozisyon dersi açıldı. Yani çok yoğun ilgi var. Yani
Peter Snapper değil mi?
Evet evet. Aynen Miami'den geldi o. Yani muhteşem bir insan. Peyote'de konser verildi. İşte Kısalın 2003'te bizim konser salonumuz orada konser verildi. Yani insanların ilgisi çok yoğun. Ve sadece şey de değil. Yani mesela hiç alakası olmayan bir insan birdenbire Çağdaş Müze'ye ilgi duyuyor. Mesela çünkü yaklaşım çok önemli. Peter Hoca da çok şey yaklaşıyor yani öğrencilerine. İnsanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kuartet yazan var, elektronik müzik yazan var. Yani o yüzden o program bizde şu an yavaş yavaş işlemeye başladı.
Harika, çok güzel.
Ben hani şimdi ilk öğretimde biz bir de MEB'e bağlı olduğumuz için o tarz şeyler yapamıyoruz. İşte seçmeli ders açma gibi bir durumumuz olmuyor maalesef. Yani MEB bize ne dayadıysa.
Anladım, mesela müfredatı uyguluyorsunuz.
Lisede şöyle saçma bir şey var. İlk öğretimde 8 saat solfej görüyorsunuz. Lisede solfej bitiyor. Müzik teorisi oluyor. Müzik teorisi haftada 2 saat. Din kültürü haftada 2 saat. Yani müzeye dair dersler
bir
iki saat.
Arada bir 4.33 John Cage sessizliği olur. Der mi?
Yani ya da herhangi bir ders diyeyim yani. Bilmiyorum şimdi. Yani müzik teorisi de 2 saat, o da 2 saat mesela. Yani
anladım.
Lisede müzik derslerini...
Ortaokulda şey vardı. Müzik teorisi ayrıydı.
Bizde de öyle miydi?
Çok ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Solfej bizde bitiyordu. Bizim okuduğumuz dönemde Mimar Sinan'dan hocalar geldiği için bir devrim oldu. Biz 2 yıl daha solfej okuduk diye bir şey hatırlıyorum.
Lisede okuduk değil mi biz solfej?
Lisede fazladan galiba.
Ebru hocalar falan gelmişti.
Tabii tabii. İşte
o dönemi hatırlıyorum ben. Hatta yani böyle Mimar Sinan müfredatı tadında bir lise solfej bitirme sınavı vardı. O poliritmi üniversitede bile görmedim ben.
Yani. Evet. Her şeyin Türkçeleşmesi gibi bir durum vardı.
Sakup falan diye yürüyorduk böyle yolda.
Yine şu an o tarz bir müfredat var ama yani şu da var yani öğrencileri teori manyağı böyle yapmamak lazım. Yani eğer pratiğe dökemeyeceklerse o bilginin gerçekten bir yorumcusun sen sonuçta kompozisyoncu değilsin. Hani öğrendiğin bilgileri eğer çalgında uygulayamayacaksan bir şeyi yok. Bence bir anlamı yok. Yani
kesinlikle
solfej eğitiminin öyle bir eksiği var. İşte metotlar okuyoruz, işte bilmem neler yapıyoruz ama çalgıya gelince çocuk onu oraya aktaramıyor. Yani bu konuda bir boşluk var.
Evet.
Yani çocuk mesela çok iyi dikte yazıyor. İşte ne bileyim çok iyi ses çıkarıyor bilmem ne. Ama çalgıya gelince bir şeyler eksik. İşte onu birbirine nasıl angarya edebiliriz? Nasıl sentezleyebiliriz? Onun çalışmaları içindeydik en son. Hani nasıl işte şey yapıyorduk. Çocukların çaldığı müfredatlardan solfej parçalarına ekleyip onlardan çalışmacalar. İşte oralardan ritim çıkarma. Ben mesela çocuklara araştırma ödevi veriyordum sürekli. İşte bu hafta işte empresyonist dönemi araştırın. İşte gelin bu anlatın neler varmış falan. Öyle olunca çocukların ilgisi arttı bir anda. Bunu fark ettim.
Çünkü olan kompozisyonların, bestecinin hayatını okuyorlar. Yani nasıl ortaya çıktığını, bir eserin hikayesini okuyorlar ve onu söyleyecektim, lafını kestim. Koray Sazlı vardır. Benim doktoradan hocam, inanılmaz severim. Mimar Sinan mezunu. Çok önemli bir kompozitördür kendisi. Ben doktora da farkına vardım. O müzik kuramı ve müzikolojik bilgilerimin ne kadar boş olduğunu. Yani şey de tabii ki zaten icracı olarak önüne gelen notayı çalacaksın. Onu yorumlayacaksın. Ardından o notaların nasıl oluştuğunu, kompozisyonel dönemine bakacaksın. Onu da nasıl oluşturduğunu anlaman lazım. Onun dışında tarihini, kuramını, ya bunların hepsini bilmen gerekiyor. Zaten yurt dışında verilen Avrupa ve Amerika'daki eğitimlerin içinde, yüksek öğrenim eğitimlerin içinde bunların hepsi mevcut. Çünkü aynen orada öyle okuyan hocaların bana aktardığı bilgiler. Zaten o dersleri görünce de, girince de görüyorsun yani.
Aynen öyle, kesinlikle.
Abi zaten
iyi yapıyorsun, çok önemli. Hepsi de yani bunlar, ben çalarım geçerim gibi bir durum söz konusu değil yani. Her şeyine bakmak, bilmek gerekiyor gibi düşünüyorum ben yani. Her yönünden bakmak lazım gibi sanki.
Yani kesinlikle öyle. Esin sen bir şey diyordun. Doğuş. Ben söyledim.
Doğuş da katılacaktır muhtemelen. Biz de yani okula girdiğimizde de hani dalga geçiyoruz bazen böyle tarihim hiç yok, coğrafyam hiç yok bilmem ne falan diye ama sadece müzikoloji olarak bile yani hani icracılık, kompozisyon onu bırak yani müzik olarak senin analiz edeceğin ya da yaklaşacağın şeyde birdenbire karşına o kadar çok kavram çıkıyor ki ve bu kavramların hepsi dönemin siyasi gidişatıyla, işte o coğrafyayla ya o kadar çok alakalı şeyler var ki. Zaten aslında sen bir parçayı analiz etmeye başladığın andan itibaren uğraşman gereken çok fazla şey oluyor. Aslında ilk başta Seda'ya sorduğum şey de oydu. Hani konservatuarlı bir çocuğa aslında verilmesi gereken eğitim bunların hepsini araştırmasının teşviki olmalı. Ama işte her dönem sonunda da sınava girdiği için hangi birini araştıracak? Yani o da ya en azından onun bir belki böyle fitili bir ateşlemek gerekiyor. Tam anlamıyla bir şey yapmasa bile bir özendirici bir şey
kesinlikle
olması gerekiyor.
Kesinlikle öyle. Çocuklarda
yani.
O eksik. Mesela şey var, hani ödev yapmış olmak için işte sınıfımı geçeyim, notlarımı iyi alayım falan. O teşvik etme kısmı çok önemli gerçekten. Yani çoğu çocuk şey alamıyor, yani teşvik alamıyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani biz önceden 6. sınıfta başlardık. Şimdi 5. sınıftan itibaren. Yani küçücük minicik çocuklar bugün, yani sınava gelen çocukları bir görseniz. Daha güzel yeni çocuklar daha mı çocuk anlamadım. Ben 5. sınıfta daha olgundum ya. Yeni çocuklar gerçekten çok çocuk yani. Böyle 1. sınıfa gidiyor gibi. Yani konservatuara giriyor ve sen ona Beethoven, Mozart falan çaldırıyorsun. Yani küçük albümler de çalsalar. Hani sonuçta büyük adamlar. Tabii. Sanat yani ne yaptıklarını bilmiyorlar şu an. Yani sen o çocuklara şey yapamazsın yani bir anda işte Mozart da böyle bir adamdı. İşte Beethoven işte çok felsefik bir adamdı bilmem ne falan diye anlatırsan o çocuk anlamaz, uzaklaşır. İşte orada hocanın yaklaşımı devreye giriyor. Yani hocanın bir şekilde çocuğun ilgisini çekmesi lazım. Ama bizde şu eksik. Yani bu yüzeysel kalmaya lisede de devam ediyoruz. Sonra lisansa geldiğinde yani çocuk artık adam ya da kadın neyse hiçbir şey öğrenmemiş oluyor. Yani o üstüne koyarak ilerleme olayı hani bu sene biraz daha koyayım, bu sene biraz daha koyayım. O olmuyor. Bir türlü yetersiz kalıyor. Ben lisansa girdiğimde bunu fark ettim. Yani hocalarım... Yani
setup bir de... Pardon, lafını kestim. Sen devam et.
Yani hocalarımız şeydi, iyiydi, iyi niyetliydi ama müfredat yetersizdi. Üzerine çok düşünülen bir müfredat değildi. Düşünülmemiş yani. Bunu fark ettim. Onu diyecektim.
Peki Seda şeyi soracağım ya. Bu Mimar Sinan'daki eğitiminde, kompozisyonda ya da çalgı eğitiminde. Bu işte atıyorum bir eseri incelerken o eserin sosyal, ekonomik ya da politik taraflarını işte değinecek ya da işte altyapısına gelecek eğitimi o tarafta görebildin mi? Orada var mıydı?
Kesinlikle vardı. Hocalarımız çok bilgili, deneyimlilerdi. Yani sana sadece parçayı anlatmıyorlar. Senin dediğin gibi tarihsel, ekonomik bütün süreçlerden söz ediyorlar. İşte bestecilerin işte felsefik düşünceleri, işte o sıradaki hayatları, yaşadıkları zorlukları bunları sana hep anlatıyorlardı. Sen bu şekilde öğrenebiliyordun ve daha bir şey yaklaşıyordun. Benim piyano hocam da öyleydi. Mesela ben Chopin sonat çalıyordum. Bana bir anlattı Chopin sonatı mesela. Burada şunu düşündü, şu temada şunu düşündü, burada bunu düşündü. Ya biliyor çünkü kadın. O da sağlam bir İstanbul konservatuarı, sonra Paris'e gitti falan. Sağlam bir eğitim almış ve ben şey yaptım yani ilgimi çekti. Bir anda
taşlar yerine oturuyor.
Ya evet falan böyle notaya basıyorum. Evet çok haklı. Gerçekten böyle düşünmüş falan. Bir anda böyle parçaya olan ilgim artıyor. Böyle en severek çalıştığım eserlerden biri haline geldi mesela. Yani.
İfade tabii çok çünkü senin hani o sözsüz anlatma şeyini aslında teşvik ediyor. Anlamadığın bir şeyi müzikle aktaramıyorsun doğal olarak yani. Anladığın şeyi müzikle aktarma gayesine giriyorsun işte aslında. O yüzden de çok kıymetli.
Burada bir Benjamin göndermesi yaparak işte o sanatın sahip bulduğu aurayı işte oradan o aura kavramını oradan katıyor diye düşünüyorum.
Evet ben de aynı
şeyi düşünüyorum. Yani kesinlikle dolayısıyla... öncelikle hocaların kendini yetiştirmiş olması gerekiyor. Yani ben şu an yeni jenerasyonun iyi geldiğini düşünüyorum şu an için bilemiyorum. Bir de benim temel hedefim hepimizin yaşadığı anksiyeteyi yok etmek.
İşte geldik.
İşte bilinçli konu.
Gerçekten yani bir enstrümancı olarak siz de biliyorsunuz yani beni en iyi siz anlarsınız. Çok çektim yani Mimar Sinan'a geldiğimde hani bütün bu güzel bilgilerin yanı sıra gerçekten çok güzel bir okul bilgi birikim anlamında ama o anksiyeteyle mücadele etme konusunda konu bir anda oraya geldi ama çok şey yaptım çok zorlandım yani
Çok... Böyle hatırlıyor musun?
Anksiyeteyle mücadele
ettim. Gerçekten öyle yani. Ben
bizi arıyorsun anksiyeten olduğunda biz. Hemen çok, bir oturum açıyoruz.
Çok zor.
Ghostbusters.
Çok... Aynen öyle. Çok zor. Şu an ağlayacağım falan. Eski günler aklıma geldi.
Seda'ya chatten peçete atıyorum. Fasaçmalı.
Ya, bir de mesela bizim benim mezun olduğum Gazi Türk Müziği Konservatuvarı'nda işte sende anksiyete yaratabilecek potansiyele sahip hoca sayısı 2 idi mesela. Hı hı. Yani hadi benim için biraz daha yüksektir
rakam. Çok net söyledin. 2.
Yani, o ikisini unutamıyorum çünkü.
Ya
ama tabii çok bilgili oldukları ve çok uzun yıllar bu işe gönül verdikleri için hani ve hani lafını da çok dikkat ederek kullanman gerekiyor insanlara karşı.
Evet, evet.
Ama mesela Mimar Sinan şey hani böyle havaya iğne atsan onlardan birine çarpar falan büyük ihtimal. Yani gerçekten hep duyduğumuz çok büyük isimlerin olduğu çıktığı bir üniversite.
Evet kesinlikle.
Onun anksiyetesi.
Anksiyete yaratan onlar zaten. Benim hocam başlı başına bende kocaman bir anksiyeteye sebep oldu yani. Ben onu ona da söylüyordum ama o bunun farkında değil. Çünkü ders yaparken kendini o kadar kaptırıyor ki. Çünkü o kadar çok şey biliyor ki yani umurunda değil o an. O an benim öğrenmem lazım yani. O yüzden ona da şey yapamıyorum. Yani bununla nasıl mücadele edilir konusunda hala şey araştırmalarım var. Yani anksiyete konusunda kötü süreçlerden geçtim yani çok.
Evet.
Peki yaşadığın en anksiyete dolu an neydi? Performans, konser neyse.
Ya bak hepiniz bilirsiniz bak müzikle şey yapan insanlarsınız. Nasıl bir lafsa müzikle şey yapan dedi.
Ve evet. İki bölüm bitirip bir şey yapan ya. Dedi.
Müzikle iç içe insanlarsınız konservatuar kökenli. Şunu hep yaşarız bak. Dinleyenler de yaşar kesin. Konserine bir gün vardır ve o gece bir rüya görürsün. Rüyanda çalamadığını görürsün. Böyle elinde keman, flüt ya da bilmem ne bir şey. Sahnede her şeyi unuttuğunu görürsün. Ben onun aynısını yaşadım.
Ben yani. Rüyamda da çalamıyordum. Gerçekten de çalamıyordum diye saçmalıyordum.
Ben de aynısını. Ben de unuttum sınavda.
Ben onu yaşadım ve çok kötü yaşadım. Bir hoca olarak yaşadım daha da kötüsü. Bir öğrenci olarak yaşasam hadi neyse ben bunu bir hoca olarak yaşadım. Mimar Sinan'da mezun oldum piyanodan. Yüksek lisansa girdiğim zaman korepetisyona yani neye? Eşliğe.
Eşliğe. Eşliğe. Bravo.
Eşliğe başladım. O sene. Flüt eşliği yapıyorum. Hiç unutmam. Unutmak istiyorum ama unutamıyorum. Benim bir tane çok iyi niyetli ama fazla sorumluluğu olmayan bir öğrencim vardı. Tam o sene de kompozisyonu bitireceğim mezuniyet senem. Füg yazıyorum iki tane, orkestra yazıyorum kocaman. Bir yandan da ders veriyorum, bir yandan da piyano yüksek lisansı yapıyorum. Öyle manyak bir süreç. Sınava 3 hafta var. Biz kendisiyle ders yapmamışız çünkü derslere çok teşvik etmiyordu. İnşallah dinlemez bu podcast'ı ama kendisini çok sevdiğimi yine buradan ileteyim. Yani çok iyi niyetli bir kızdır çünkü. Derslere gelmiyordu işte, prova yapamıyorduk bir şey. Sonra ben bunları çalacağım diye 2-3 hafta önce yanlışım olmasın bana verdi. Kısa bir süre vardı yani. Benim başından kalkamayacağım bir kısa sürede. Ben de şey yapamadım hani hocayım sonuçta yapmam gereken var. Gerekenler var. Benim görevim o kıza sınavında eşlik etmek. Ders yapmak, onu çalıştırmak. Biz bu süreçleri yaşayamadık. Tamam dedim ben de. Tamam elimden geleni yaparım. Çalışmaya başladım işte. Flüt, piyano sonatı var. Tonunu bile hatırlamıyorum şu an. Öyle bir sildim kafamdan.
Hatırlamak istemiyorum.
Si minör mü? Sol majör mü? Minör. Si minör galiba. Sol minör de olabilir. Neyse. Hiç önemli değil. Bir daha çalmayacağım onu yani.
La veriyorum. La la. Pasaj mı?
Ya bu arada bir şey değil mi? Beni absolut zannediyorlar ama şurada açıklayayım. Ben absolut değilim arkadaşlar.
Anladım. La'dan hesaplıyorsun Seda. Çok sırrını söyleme.
Yok değilim. La'yı da bazen bulamıyorum. Hep yarım ses tiz. Yarım ses pes duyuyorum. Onu da buradan bir açıklayayım.
Yani... Tam o relatif absolut oluyor galiba zaten.
Şöyle yani
İlişkili
böyle.
İlişkili yani şeyden kuruyorsun.
Ha aynen böyle bir armonik daha çok. Akor duyabiliyorum referans daha çok ses. Ama böyle bir şey yok. Bana öğrencilerim şey diyor. Hocam siz absolut müsünüz falan. Öyle bir şey yok. Şu, ben şu değilim. Korna geçiyor. Mi bemol falan o değil. O kornanın geçmesi yalnız. Arabanın korna çalarak geçmesi.
Bir an nasıl yükseldi ama.
Ben o değilim. Değilim artık
yani. Böyle ses çatlıyor. Ben absolut değilim.
Sonra bak rezil oluyorum. Kaldın. Diyorum ki bizim sınıfta absolut bir çocuk var. Yavrum bir E versene falan diyorum sonra yani.
Anladım, anladım.
Değilim, bunu artık ya, anlayın lütfen. Neyse, ne diyordum ya?
Öğrencin sınav için işte, evet. Eşlik, siminör, bahtı hatırlamıyorum.
Siminör mü, sorminör mü, her neyse. La falan. Araba geçti. Araba geçti.
Eğer gerçekten la değilse zaten bizi silsinler. Yani.
Evet. Neyse, biz prova yapamadık, hiçbir şey yapamadık. Ben çalıştım, elimden gelen her şeyi yaptım gerçekten, hiç sermedim. Bir yandan bütün angarya işleri yaparken. Bir yandan çalıştım, sınav günü geldi çattı, ben hocayım. Üflemeli jürisinin karşısına bir hoca olarak çıkıyorum. Çok stresliyim ama öleceğim yani. Hatta diyorum keşke büyük İstanbul depremi şu an olsa da yani bitse bu iş burada yani. Gerçekten öyle düşünüyorum ya. Yani
felaket
ama.
Bekliyor artık.
Felaket bekliyorum.
Abi tabii o olur ama.
Diğer yani. Aynen. Ölsem diğer öğrencim de şurada. Sayfa çeviriyor bak. İki tane öğrenci var, rezilliğe bak ya. Kaç kişiye rezil oldum. Neyse, öğrenciyle sahneye çıktık. Çalıyoruz. Ben bir yerde kaçırdım. Bir de bende şöyle bir şey var. Mutlaka çaldığım şeyi ezberlemem lazım. Eğer ezberlemezsem olmaz. Yani notaya bakarak çalma konusunda şeyim. Endişelerim var. Ezberden çok rahat şey yapabiliyorum ama notaya bakarak şey yapamıyorum.
Endişelerim var.
Şey yapamıyorum. Çalamıyorum. Ezberlemem lazım. O parçayı ezberleyemedim tabii ki, kısa bir süre olduğu için. Ve çok zor bir sonattı. Çalamadım. Ama nasıl çalamadım, böyle Bach Ligeti'ye döndü bir anda, böyle çağdaş bir son. Saçma sapan tuşlara basıyorum. Hani şey diyorlar böyle arkadaşlarıma anlattığımda, sen kompozisyoncusun, uydur o arada bir şeyler. Yok, hiçbir şey yapamadım. Yani notaya bakıyorum, yani nota okuyamıyorum, öyle bir gözüme perde indi. Öğrencime dön diyorum ki, beni şu an nasıl bayıltabilirsin falan.
İşte mavi ekran dediğimiz.
Mavi ekran. Hiçbir şey yapamıyorum yani. Batırdık, ben sınavdan sonra hocalar söyledi. Ben gülüyormuşum çalarken. Çünkü o kadar aklım gitti ki, yok yani falan diye gülüyormuşum. Yani dalga geçiyorum falan zannetmişler.
Bu ne ya? Evet, sibe mi oldu?
Aynen, sinirim bozulmuş çünkü, farkında değilim. Ha falan diye gülüyorum yani orada.
Vay be.
Neyse, o parça bitti. Yani rezalet, gerçekten rezalet. Başka bir parça geldi. Orada da kız pikoloya geçti işte. Bilmeyenler için söyleyeyim, flütün küçüğü. Çok pis sesleri vardır.
Evet, yan flütün bu arada. Helvacıoğlu blok flütün küçüğünü aramayın.
Aynen, yan flütün küçüğü. Yani Helvacıoğlu'nu yan çevirdiğinde olan değil yani. O yan başka bir şey. Ya bugün giriş sınavında bir çocuk vardı. İşte düz flüt çalıyorum. İlkokulda yan flüt öğrenmek için konservatuara geldim falan diyordu. Aynı espriyi yaptım işte. Keşke ya flütü yan çevirseydim falan dedi. Neyse. Saçma of. Sapan.
Buradan blok flütü müziği bıraktı. Müziği geldi çalınamayan bozuk.
Evet, ne diyordum, hatırlatın tekrar bana. Ha, evet, başka parça. Pikoloya geçti kız. Ben de işte sürekli röpriz var. Röpriz şu demek, tekrar demek. Çok anlıyoruz demek. Hani normal insanlar da dinliyorsa, normal insan neyse. Hani bilsinler. Hani tekrar ediyorsun, belli bir sayfaya geliyorsun, başa dönüyorsun, iki sayfa atlıyorsun falan. Sürekli sayfa atlamalı bir şey. Onun da provasını yapamadığımız için ben çalamadım. Ama duruyorum, kızın sınavını sabote ettim ya. Benim yüzümden kalabilirdi. Aslında benim yüzümden de değil. Kendi sorumsuzluğu da neyse. Kalabilirdi o kız yani. Böyle çalıyoruz, duruyoruz. Böyle bir 4.33 sessizliği. Sonra kız bana bakıyor, ben pişik pişik pişik diye sayfa çeviriyorum. Tekrar devam ediyoruz. Yani Özgür düşün, sen kemancısın. Eşlik için sana öyle şeyler yaptığını düşün.
Ya ben şu an çok farklı bir kanal açtım bende. Ben konuşmayayım şu an.
Ya bir düşün.
Çok stresli.
Kendi sınav anksiyetini düşün. Bir de eşlikçinin seni sabote ettiğini düşün yani.
2019'a kadar doktoradayım. Bir gün uyandım. Rüya gördüm. Şöyle bir şey geliyor. Biri şey diyor. Anadolu'dayım, Eskişehir'de. Özgür, tamam, bas sınavı bitti. Şimdi keman sınavına girmem lazım. Bak 2010'da oradan ilişkimi kestim. Düşün. 9 yıl, 10 yıl geçmiş, hala böyle ya nasıl yetiştireceğim o sonatı falan diyorum. Yani anksiyet, böyle bilinç altımda böyle şey var yani. Oturuyor bir tane biri var yani böyle. Neyse, o kadar iyi anlıyorum ki o yüzden yani.
Ya düşün yani, anksiyetenin dibi yani, benim yaşadığımı bilmem kaç kısmı o kız yaşıyor yani, yazık. Sonra böyle pışık pışık tekrar çalıyoruz. Ben tekrar diyorum pışık pışık falan diye, sürekli bir 4.33 sessizliği oluyor. Yani iğrenç bir şekilde bitirdik sınavı. Hocalar çok öfkelenmiş üflemeli hocaları. Hatta hakkımda şikayet dilekçesi falan yazılıyordu benim canım piyano hocam sağ olsun. Şey yaptı, olaya engel oldu. Bölüm başkanı, ismini söylemeyeyim. Odasına gittim falan. Bu arada şey, sınavdan çıktım. Öğrencilerim yanında hüngür hüngür ağlıyorum. Yani kızdan özür diliyorum. Halbuki notayı vermeyen o yani. Ben şunu diyebilirdim. Sen bana notayı vermedin. Bu dersten geçemezsin falan. Kız mağdur olmasın diye kızı daha çok mağdur ettim falan. İşte başıma ne geliyorsa iyi niyetimden geliyor falan. Hem kendime yani mağdur ettim. Hem kendimi mağdur ettim hem onu mağdur ettim yani. Öyle bir şey oldu. Ne diyordum? Evet, ne diyordum? Ben niye böyle ne dediğimi unutuyorum falan.
Arada bir elektrik kesiliyor muydu? Evet,
yok. Şey ya, açıklıyorsun falan.
Bir de hızlı hızlı ağlıyordum. Söyleyin, bazen hızlı konuşuyorum.
Yok, devam et de şey işte sonra yani
hüngür hüngür ağlama geldi.
Hatta bölüm başkanının odasında konuşuyordunuz.
Üflemeli bölüm başkanının odasına gittim. Böyle bana aşırı sinirli bakıyor böyle. 92'den beri bu okuldayım. Hayatımda gördüğüm en kötü piyanist dedi bana. Ben böyle...
Kalkın arkadaşlar. Saçmalıyor değil mi?
kalk diye. Yani ben orada çok...
Sert olmuş ya.
Çok. Hı-hı. Yani yaşadığım en kötü an oydu. Zaten o sene sonunda ben Eskişehir'e döndüm. Dedim mümkün değil, kalmam ben bu okulda dedim yani. Yoksa orada çalışma imkanım vardı. Ben hiç istemedim. O olaydan sonra özellikle Mimar Sinan'da kalmayı asla istemedim. Yani küs ayrıldım okuluma. Küs ayrıldım bayağı. Hala da o böyle okula girdikçe o panik geliyor yani.
Anladım.
Ben işte çok ağladım. Okulun ortasındayım. Sinir krizi geçiriyorum falan. İşte hoca geliyor, git başka yerde ağla falan diyor böyle. Ben böyle sinir krizleri, panik ataklar bilmem ne, öyle kötü bir gün yaşadım.
Git başka yerde ağla ne ya? Tabii. Zaten tutabileceğin, git do majordan ağla falan. Bu ne ya? Ağlıyor kız yani. Ağlasın orada.
Arpej yapıyor falan. Yani öyle çok kötü bir
arpej. Onda bile Mimar Sinan. O kadar Mimar Sinan ki git bekle. Metroya bin, aktarmaya bevde ağla falan yani.
Aynen öyle.
Sanki böyle elinde olan bir şeymiş gibi. Beni sniper'la vuracaklar ama neyse.
Öyle bir kötü anım oldu maalesef. Onu kötü atlattım. Yani o parça bir daha önüme gelirse çalmayı düşünmüyorum. Yani flüt eşliği buradan, yaptım bu arada burada.
Da küsmüş.
Hiç yapmam Baha diyordum.
Sesleniyoruz.
Buradan Baha SF'le kınıyorum falan. Yani adam farkında değil yani. Bak 1750'de ölmüş ama yani 2016'da birinin hayatını mahvedebiliyor yani. Böyle de etkili bir insan kendisi yani. Öyle kötü bir anım oldu. Sonra hocalarımız güzeldi mi böyle görünce selamlaşıyoruz falan ama o içimdeki o şey kaldı yani.
Peki.
Merhaba, beni tanıdın mı? Ben en kötü
kötü. Kaçtan beri biliyor musun? 92'den beri.
Hocam ben 92'deyim zaten falan.
Dünyaya geliş amacım bu.
Evet. Sizi gıcık etmek ben böyle.
O şekilde,
şey soracağım.
Evet, o sene sonunda kalktım Eskişehir'e.
6 yıllık zaten bu yoğun temponun ardından Eskişehir'e döndün. Yuvaya geri dönüş oldu.
Evet.
Geri o İstanbul dinamiğinden sonra Eskişehir'e alışma sürecin nasıl oldu? Bir afalladın mı? Daha mı iyi hissettin? Şu an nasıl hissediyorsun psikolojik olarak? En son ne zaman ağladın? Diye böyle bir anda psikanaliz.
Ya o kadar silmişim ki kafamdan. Bir gün sürdü adapte olmam.
Çok yani, iyi o zaman.
Şu an baktığım zaman sanki İstanbul'da 6 sene değil de sanki 1 sene kalmışım gibi geliyor. Yani o kadar...
Arkadaşlar görüşürüz, ben dönüyorum. Eskişehir'e diye böyle.
Kalmışım dönmüşüm yani öyle. Dediğim gibi zaten sürekli aynı şeyleri yaptığım için sanki her şeyi 1 senede yapmışım gibi geliyor. Ve buraya çok çabuk adapte oldum. Ama tabii ki böyle sanatsal anlamda tabii ki Eskişehir İstanbul'un yanında devede kulak. O konuda tabii tatmin olamıyorsunuz, o doğru. Yani bir kesinlikle. İstanbul'daki sanatsal tatmin Eskişehir'de yaşamanız mümkün değil. Erdem Hoca'nın da hatta gitme sebeplerinden biri de buydu. Yani ben burada köreldiğimi hissediyorum. Hı-hı. Sen de bunu yakında hissedeceksin. İstanbul'a geleceksin diyor bana hala mesela. Hayırlısı diyorum ben de. Yani
yani ben şimdi arıyorum bölüm başkanı falan. Saçmalı değil mi? Tarım adam bölümü.
Senin o işi yapacağız falan deyip.
Beni sonra çağırmadılar da değil bu arada tabii ama benim birinci tercihim burası olduğu için şey dedim, bekliyorum, şu an bir düşünmüyorum falan dedim yani. Buradayım. Özgür fış fış yapıyorsun şeyinden.
Evet.
Böyle şey benim sayfa yapıyorum. Çevirişim gibi oluyor. Bak kötü olurum aslında.
Saç kıran. Saç kıran yapacağım. Sakal oynama sesim benim. Peki, yapmazsam de... olmuyor yani. Ses dalgasının oraya gitmesi lazım.
Bir de bir artık son kapanış gibi olsun. Şu Aygaz müziği meselesini değiştirdim.
Evet bak bak anlatırım diyordum hiç aklıma gelmedi. Bu pandemi sürecinde başıma çok güzel bir su sesi. Susadım ya şu an neyse. Ben bu pandemi sürecinde eve kapanmışken böyle bütün bunalımımla yaşarken böyle bir şeyler çalıyorum. İşte Eskişehir Kalabak Su, işte piyano, işte bas gitar. Senin kadar olmasın Özgücüm, bas gitar.
Ya olabilir mi ya sen? Kompozitör insansın ya, biz kimiz?
Ben olabilir mi deyince yani şey gibi oldu. Sen kimsin falan.
Ya yok be. Olabilir yani, mi? Mütevazilik yapmaya çalıştım ama kaşığı konuşamadım.
Sen kim, bas gitar kim falan.
Olur mu öyle şey? Şaka sen ediyorum. Bestecisin, biz kimiz yani?
Ya düşüyor. Dın dın çalıyoruz işte, bir şey yok. İşte öyle çalarken bana dediler ki Aygaz'ın müziğini de yapsana. İyi dedim, tamam yapayım. Yine böyle bir toplu bir enstrüman çalma şeklinde koydum onu. Ve bir anda insanlar hiç aklımda yokken benim böyle Aygaz'ı etiketle falan deyip Aygaz'ı etiketlemeye başladılar. Ben de çok fazla videodan etkileşim alınca videoyu sponsora çıkarttım. O sırada yani videom bir gündür falan dönüyordu. Bana böyle Instagram'dan mesaj geldi. İşte biz bir ajanstan, reklam ajansından. Biz Aygaz'ın, Aygaz bizim müşterimiz. İşte sizin şeyinizi gördük, videonuzu çok beğendik. Bizim bir projemiz var. Müzik yapmanızı istiyoruz falan filan gibi bir şey yazdı. İşte iletişim bilgilerimi istedi falan. Ben başta ciddiye almadım çok. Yani sonra adamı arattım falan. Gerçekten varmış böyle biri, gerçekmiş falan. Numaramı verdim. Sonra beni Aygaz marka müdürü aradı. Çok tatlı bir kadın, adı Gülen. Gülen Hanım'a da buradan selamlar söylüyorum.
Ne güzel.
Kendisine. Ay, çok cana yakın bir kadın gerçekten. Böyle bir açtı telefonu, şen şakrak konuşuyor. İşte tam toplantı yapıyorlarmış. İşte bir evde kalma süreciyle ilgili bir video yapalım. Geçmişten bugüne kadar böyle bir Aygaz görüntüleri, aile görüntüleri. Altına da böyle tatlı bir Aygaz melodisini çalan piyano müziği olsun diye konuşurlarken benim videomu görmüşler.
Vay canına
denk gelmiş denk bayağı gelmiş. Yani bu nasıl bir tesadüf falan dedi. Yani kesinlikle yapmanızı istiyorum işte bilmem ne falan filan. Ben dedim tabii ki seve seve. Benim de ilk şeyim oldu yani ilk işim oldu bu. O eve kapanma sürecinde o Aygaz melodisinden bir piyano parçası yaptım. Bir dakikalık. O bir süre televizyonlarda döndü birkaç gün. Hatta çok garip. Tabii ben mutfakta oturuyorum içeriden. Dın dın dın diye bir şey geliyor, koşuyorum ben telefonla çekiyorum falan. Herkes
çok
bir gününde
ya,
olacak.
Çok sevindim. O ben öyle bir şey görmüştüm, anımsıyorum da dinleyeceğim bir daha bakacağım.
Ya o kadını hala takipleşiriz mesela. Yani şöyle de güzel bir şey oldu. Aygaz mesela o videodan sonra kendileri bir tane jingle yarışması yaptılar. Yani işte birinciye...
Aygaz için anladım.
Tabii birinciye işte Dore Müzik'ten 3000 liralık hediye seviyor. Tabii tabii var, evet evet.
Büyük. Birinciye büyük tüp.
Üçüncüye piknik tüpü.
Gerçekten ilk ona tüp veriyorlar bu arada. Böyle bir şey var yani.
Ben bu arada muhabbet açılmadan önce yani diyecektim ki nasıl bir reklam yaptık şu an Aygaz? Biz anksiyeteli yapıyoruz. Dideral Spralex duysun sesimizi Prozac falan. Aygaz
size de reklam sponsor olacak falan. Yani şu konuda sevindim. Yani reklamcıları, pazarlamacıları her kimse yani onlara böyle bir hani, fikir vermiş olmaktan dolayı da sevindim. Yani mesela ben böyle bir şey yapmamış olsaydım muhtemelen böyle bir jingle yarışması yapmak belki akıllarına gelmeyecekti. Yani hem ben kazançlı çıktım hem onlar kazançlı çıktı böyle birbirimize. Hem de böyle bir gönül bağı kurarak buradan Koç ailesine diye saçma teşekkürler yani herkese çok fazla teşekkür ediyorum. Güzel bir süreç oldu. Umarım devamı gelir yani. Bana şimdi şey diyorlar işte etiye de yap falan filan ama ben öyle hani iş kovalamayı seven bir insan değilim. Böyle tesadüfen olan şeyler bana da çok daha değerli geliyor. Yani umarım yine bir başka bir tesadüfte bir şey olur. Başka bir şekilde. Belki buradan bir şeyler olur, yürürüm falan. Hani yürümesem de olur. Yani güzel bir anı oldu.
Tabii canım.
Çok fazla yani piyasa için iş yapan bir insan değilim zaten. Daha çok akademist. Akademiyiz. Daha çok
akademiyiz. Dur akademiyiz.
Bundan sonrasında.
Daha çok akademisyen olarak bulunuyorum müzik piyasasında. Bunlar böyle benim öylesine yaptığım şeyler ve böyle bir
eğlenmek için yaptığım
şey. Kendimi eğlendireyim. İşte dinleyenler eğlensin falan diye yaptığım şeyler. Güzel bir anı oldu benim için. Kendime güzel bir Yamaha HS5 monitör aldım. Aynen. Yani çok mutluyum o yüzden. Buradan Yamaha ekibine çok
reklam köşemiz bittiğine göre devam ediyoruz.
Yani, anladığınız bir marka kaldı mı? Ben şu an onu düşünüyorum.
Yok yok ya, şaka bir yana. Ya iyi ki geldin Seda.
Evet.
Acayip özleşmişiz. Çok teşekkür ederiz.
Ben bu arada muhtemelen
hikayeni dinlemiş olduk.
Bu podcast'i dinlemeyeceğim muhtemelen.
Yani hayatta yani olursan dinleyeceksin diye abartıyor değil mi yani?
Yok yok, kendimi dinleyemiyorum çünkü.
Asır sonra. Yok yok ya, dinlersin. Ben ilk başta böyle çok zorluyordu.
Of yani, büyük bir anksiyete şu an. Hayatta dinleyememken. Kesin söverim kendime ya. Böyle mi söylenir, iğrenç falan diye. Yani
yok,
bilmiyorum.
Yok,
nasıl Doğuş Küçük'le konuştuk geçen gün. O da böyle hani normalde çok konuşan birisi değil. Bölümü yayınlayın böyle beni darladı, tamam mı? Sonra aradım ertesi gün yayınladıktan sonra, dinledin mi dedim. Yani yarısını da kapattım. Ne kadar çok konuşmuşum.
Ya ben böyle kendim.
Ya dedim lütfen. Yok ya, dinlersin.
İnsan kendine böyle hafif çok bir cringe akıllı oluyor böyle. Benim de oluyor. Kendimi boğmak istediğim böyle, uf ne biçim konuşmuşsun falan diye, ama herhalde normali bu olsa gerek ya. Öyle düşünüyorum. Çünkü herkes de var yani.
Ya ben çok konuşan bir insan değildim. Ben niye böyle oldu bilmiyorum. Sizi özledim herhalde.
Tabii ki yani, ondandır.
Ondan.
İyi oldu. Çok iyi oldu.
Bir de karantinanın bizim için bir tufları aslında. Her böyle susup ya herhalde çok konuşmazsan dediğimiz konuklar.
Evet. Bu da öyle oldu. Yani. Güven bize yani. Aktık. Evet, bu arada kaydı kapatabiliriz.
Tamam. Kapatalım o zaman. Kapatıyor muyuz? 3-2-1 falan. Kapattım. Basıyorum bak. Kapatıyorum bak. Kapattım.